Ayrım 25.
Sayfa 313. Akılları bu gibi sözlere saplanır. Bugün esniye esniye bile okuyamayacakları şiirleri kalkar göklere çıkarırlar. Hem bana ne efendim, gerçekten seviyorlardır belki. Rübab-ı Şikeste'yi de, Haluk'un defterini de gece gündüz okuyorlardır. Kimsenin zevkine karışılmaz. Ben sevmiyorum, şuna buna örnek olmak istediğim de yok. Şunu da söyleyeyim, saygıya maygıya da aldırmam. Bir şairi beğenmiyorsam, dünün olsun, bugünün olsun, herkes büyük adamdır diye tepinsin, ben yine söylerim sevmediğimi. Zorla değil ya, adam olamıyorum işte. Sevmem edebiyatı cedidecileri, sevmem. Ama bir yararlılıkları olduğu da inkar edilemez. Batı düşünüşüne özenmeyi getirmişler bu ülkeye. Hani bir şiiri vardır Fikret'in. Mektebi Sultani'nin batıya açılmış bir pencere olduğunu söyler. Pencere demez elbette. Deriçe der. Kibarca bir lakırdı. Edebiyatı cedide öylece batıya açılmış bir penceredir. Sıra sıra saksılar, ıtır, fesleğen, o çeşit şeyler. Koca çınarı da pencereye koyamazsınız ya. Çıkmamışlar bir türlü dışarı. Hep pencerede kalmışlar. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünürmüş. François Coppi'yi, Sully Prodmod'u büyük şair sanmışlar. Neyse, pencere mencere yine bir şey. Yapmışlar o kadarını. Okumayalım şiirlerini, çocuklarımıza okutmaya kalkmayalım. Ama bu iyiliklerini de unutmayalım. Edebiyat-ı cedidecilerden birkaçını, Fikret'i, Halit Ziya Uşaklıgil'i, daha ne bileyim, Cenab-ı Şahabettin'i överek anmayı anlarım. Ama bir takım da ufacık ufacık yazarlar vardır onların arasında. Düşünseniz adları hatıra gelmez. Onları da övmeye, gençlere belletmeye kalkıyorlar. Rahat bırakın adamcağızları. Saçma sapan birkaç manzumecik, bir iki hikayecik yazı vermişlerse pek mi mühim bir suç işlemişler? Bugünün çocuklarına onları öğreteceksiniz de ne olacak? Sizin sevdiklerinize kanarlar da severler mi onları sanıyorsunuz? Sevdiremezsiniz, üstelik alay da ettirirsiniz. Geçenlerde bir kitap çıktığını duymuştum. Hem de kocaman bir kitapmış. Müftüoğlu Ahmet Hikmet üzerineymiş. Benim elime geçmedi. Geçse de açıp okumam. Neme gerek benim? Ahmet Hikmet deyince yeğenim gelir aklıma. Hani yeğenim Darülfünun'un bütün fünonuyla mütefennin oluncaya kadar ben de Darülcünun'un bütün cünonuyla mütecennin oldum diye bir tekerleme vardır. Onun bulunduğu yazı. Benim tiksindiğim edebiyat, tüylerim diken diken olur. Ha, bir sözünü daha hatırladım. Boğaziçi'nin adını değiştirelim de maviş koyalım diyordu. Düşünün bir, Allah sizi inandırsın, şaka için değildi. Böyle lakırdılar eden bir yazarı ne diye anmalı? Bırakırsınız, unutulur gider. Onun üzerine yazılan kitabı okumadım. Bundan sonra da okumayacağım. Yeryüzü adında bir dergi çıkıyor. İstanbul'da öyle parlak bir şey değil ama ara sıra iyice şiirler bulunuyor. Onlar için okuyorum. Son sayısında o Ahmet Hikmet için yazılan kitap üzerine de bir yazı vardı. Bay Lütfi Erişçi üşenmemiş, okumuş o kitabı. Okumakla da kalmamış. Kalkmış Celal Sahir'in Türk Yurdu dergisinde Ahmet Hikmet için yazdığı bir yazıyı da okumuş. Bir de bakmış ki kitabın bazı sayfalarıyla o yazı birbirine tıpkı benziyor. Ne olacaktı? Celal Sahir, Ahmet Hikmet'in babası kimdir? Kaç çocuğu olmuştur? Onu söylemiş. Kitabın yazarı Celal Sahir'in söylediklerine benzemesin diye Ahmet Hikmet'in babasının adını, kardeşlerinin sayısını mı değiştirecekti? Olur böyle şeyler. Hemen intihal diye, aşırma diye bağırmamalı. Zaten bir yazının nereden aşırıldığını araştıranlardan hoşlanmam ben. İyi bir yazıyı, herkesin okuyacağı bir yazıyı, okumaya değer bir yazıyı kimse aşıramaz. Durup dururken kendine söz mü getirecek? Aşırılan yazılar değersiz oldukları bilinen yazılardır. Ahmet Hikmet'i koca bir kitapla öven yazar da demek bu konudaki yazıların okunmayacağını biliyor. İyi etmiş, başka bir yerden almış. Okunmayacağını bildiği bir kitaba bir de özene bezene çalışacak değil ya. Hem olduğu için almamış, Celal Sahir'in yazısını oldukça değiştirmiş. Örneğin Celal Sahir, Yahya Sezai Efendi zürriyet bereketine nail olmuştu demişmiş. Yeni kitaba bu şöyle alınmış. Ahmet Hikmet'in babası Yahya Sezai Efendi çocuk bolluğuna uğramıştı. Büyük fark var bunların arasında. Bir kimsenin çok çocuğu olmasını Celal Sahir belli Tanrı'nın bir nimeti sayıyor. Zürriyet bereketine nail olmuştu diyor. Yeni kitabın yazarıysa hiç de öyle düşünmüyor. Çocuk bolluğunu iyi bir şey saymıyor. Bakınız uğramıştı diyor. Hastalığa uğramış, felakete uğramış gibi. Açıkça bildiriyor kanısını. Bunu düşünmeden yazdı diyemezsiniz ha. Belki o yazar Paul Valéry'i okumuştur. Paul Valéry çocuk bolluğundan yana değildir. Bir millet ya nüfus artırımından vazgeçmeli ya akıldan fikirden gibi bir sözü vardır. Biraz daha okuyalım. Celal Sahir bir felaket yuvası olan evinden kaçan babanın yegane isteği yeni bir evlattı demiş. Yeni kitabın yazarı bunu da düzeltmiş, bir kere istek yerine dilek demiş, çok iyi etmiş. O yerde dilek daha doğru. Oldu olacak, şu çirkin yegane sözünü de kaldırsaydı ya, bilmem. Belki sevmez Öztürkçeyi ama biricik içinde bir şey diyemez ki. Biricik dileği çok daha iyi değil mi? O kadarla kalmamış. Celal Sahir, babanın yegane isteği diyor. O çocuk seven babanın yegane dileği demiş. Durmalı bu çocuk seven üzerinde. Yukarıdaki uğramıştı onu da açıklıyor. Çocuk sevmek bir suç o yazar için. Bunu bir daha kakıyor Yahya Sezai Efendi'nin başına. Yazı böyle gidiyor. Merak ederseniz siz de bir okuyun. Kitabı kitapçılardan alırsınız. Celal Sahir'in yazısı Türk Yurdu dergisinin 1920'de basılan 30. sayısında çıkmış. Onu da bulmak kolaydır. Ama Yeryüzü'nün 15 Şubat 1952 sayısında ikisinin de birçok önemli yerleri var. Onları okumak da bir fikir edinmemiz için yeter. Göreceksiniz. Kitabın yazarında bir dil kaygısı var. Düzeltmelerinin çoğunu ben de beğendim. Sizin de beğeneceğinizi umarım. Ulus, 23 Şubat 1952. Kişilik işler. Geçenlerde burada Panayit Instanti'nin Akdeniz'i üzerine düşündüklerimi söylemiştim. Yaşar Nabi'nin çevirisini övmüş, birkaç yerine de takılmıştım. Yaşar Nabi kızmamış buna. Kızmamış ya, pek de iyi karşılamamış. Kendi de beğenmiyormuş o çevirisini. Bundan 10 yıl önce yapmış onu. Yeni çevirileriyle onun arasında epey fark olduğunu sanıyormuş. Ama, aması var bu işin. Şöyle diyor Varlık'ta. Ama Ataç'ın gösterdiği örneklerin hepsinde onun düşüncesine katılamadım. Ataç herkesin tıpkı kendisi gibi yazmasını ister. Türkçesi gerçekten güzeldir onun. Ama bütün yazarlarımız hep aynı ağzı kullansalar, edebiyatımız bir örnek söyleyiş yüzünden pek tatsız bir hal alırdı diye düşündüm. Bilmem haksız mıyım? Haksız elbette. Herkes bir örnek yazarsa edebiyatımızın tatsızlaşacağını sanmakta haksız değil. O başka, o doğru. Benim için herkesin tıpkı kendisi gibi yazmasını ister demek de haksız. Ben bugüne değin öyle bir şey istemedim. Biliyorum, var benim gibi yazmaya özenenler. Kızarım onlara. Gerçekten birer kişilikleri olmayan insanlardır. Değişin, üslubun ne demek olduğunu anlayamamış, anlayamayacak insanlardır. Değiş, düşünüşün, duyuşun gözgüsüdür. Benim bir değişim gerçekten benim olan bir değişim varsa, benim düşünüşümü, benim duyuşumu gösterir o. Yarın ben herhangi bir sebeple dilimi değiştireyim, bol bol Arapça, Farsça, Frenkçe tilcikler kullanayım, öneltmelerden, ardaltmalardan, yani takdim tehirlerden vazgeçeyim, yazılarımı V'ler, E'ler, lakinlerle doldurayım, yapmış bulunuyorum, etmiş bulunuyorum gibi soğukluklara düşeyim. Daha ne bileyim, şuna buna yaranacağım diye Abdülhak Hamit'i büyük bir şair saymaya kalkayım. Benim bir değişim, gerçekten benim olan bir değişim varsa o yine gitmez. Anlayana belli eder kendini. Hayır, yanılıyor Yaşar Nabi. Ben herkesin değil, kimsenin tıpkı benim gibi yazmasını istemem. Bakın, şaşırdım da ben Yaşar Nabi gibi yazmaya başladım. Tıpkı ile gibiyi bir arada kullandım. Oysa ki konuşmada değilse bile yazılarımda kaçınırım bunlardan. Ben herkes benim gibi yazsın demedim. Yaşar Nabi'ye büsbütün başka bir yönden, Türkçe bakımından takıldım. Benim gösterdiğim örneklerin hepsi üzerinde benim gibi düşünmüyormuş. Acaba hangisinde haksız bulmuş beni? Söyleseydi, gösterseydi, belki ben de anlardım yanlış düşündüğümü. Yanlıştan dönülür, yeter ki anlayalım yanlış olduğunu. Hele ben, bilirsiniz çok çabuk dönerim. Şimdi yanımda yok Akdeniz üzerine yazdığım yazı. Aramaya da üşendim. Ama hatırlıyorum biraz. Yaşar Nabi'nin mahir bilgilere sahip olmak demesini beğenmemiştim. Benim değişime benzemediği için değil, Türkçe'ye benzemediği için beğenmemiştim. Biz mahir bilgi de demeyiz, bilgiye sahip olmak da demeyiz. İnsanı mahir kılan bilgiler diyebiliriz. Ben demem. Ama diyene ses çıkarmam. Bilgi edinmek deriz. Bilgisi var deriz. Bilgiye sahip olmak demeyiz. Diyenler var. Biz bu memlekette öyle diyenlere sahip bulunuyoruz. Fransızca düşünmeye kalkıyoruz da onun için. Türkçe nasıl söyleneceğini düşünmeye üşeniyoruz da onun için. Bunda mı haksızım? Daha Yaşar Nabi bir yerde tarafından baştan çıkarılan demiş. Böyle yan yana üç dilciğin üçünün de anla bitişi hoşuma gitmemişti. Kendisi güzel mi bulmuş onu? Tarafındanı kaldırmakla bunu kolayca düzeltebileceğini söyledim. Bir kadın tellalının baştan çıkardığı. Böyle deseydi benim gibi mi yazmış olurdu? Hayır, herkesin söylediği gibi yazmış olurdu. Kadın tellalı demem ben. Edepli, terbiyeli konuşmasını bilmem. Gidi derim, pezevenk derim. Gidi demek, pezevenk demek ayıpsa, edebe, terbiyeye aykırıysa, kadın tellalı demek de ayıptır. Edebe, terbiyeye aykırıdır. Ayıplık, edebe, terbiyeye aykırılık sözde değildir. Sözlerin anlamındadır. Bizim zihnimizde uyandırdığı düşüncelerdedir. Gidinin pezevenki uyandırdığı düşünce ise kadın tellalının uyandırdığı da odur. Belki beterdir. Kadın tellalı ne demek diye bir düşünürüz. Asıl adını buluruz. Utanacaksak biraz daha utanırız. Ama bunun için bir şey demiyorum Yaşar Nabi'ye. Onun gibi yazanlar çoktur. Belki de doğrudur düşündükleri. Onun üzerinde durmayacağım. Tarafından baştan çıkarılan üzerinde ise duracağım. Benim kulağıma hoş gelmiyor. Tarafından sözü de yazı dilinin sözlerindendir. Halkın konuşmalarında duyamazsınız. Başka? Unuttum şimdi. Bir de kendisini hapishanede bekliyor gibi bir söz vardı. Onu da beğenmemiştim. Bu deyim Türkçe'de yoktur, Fransızca'da vardır diye almamız da gerekmez. Biz bunun sonu hapishaneye varır deriz, başka türlü söyleriz. Hayır, ben Yaşar Nabi'nin de, başka çevirmenlerimizin de benim gibi yazmalarını istemiyorum. Yazarlarken Türkçe düşünmelerini, bunu Türkçe nasıl söylemeli diye düşünmelerini öğütlüyorum. İşte o kadar. Bunu yapmamak, başka dilde düşünülüp yazılmış bir cümleyi olduğu gibi Türkçe'ye çevirmekle yetinmek, işin kolayını aramaktır. Bir sanat eseri yaratmaksa, ister kendimiz yazalım, ister başka dilden çevirelim, işin kolayını aramakla olmaz. Yaşar Nabi de bilir bunları. Bilir ya, benim için herkesin kendi gibi yazmasını ister deyip kesivermek hoşuna gitmiş. Yine o dergide, yani Varlığın Mart sayısında, Orhan Hançerlioğlu da benim burada çıkan bir yazıma cevap veriyor. Roman konusu üzerinde anlaşamayacağız Orhan Hançerlioğlu'yla. İkimiz de birbirimizden büsbütün başka türlü düşünüyoruz. Ben Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanlarımı yazarken kişiler gelirler, ne yaptıklarını söylerler, ben onları dinlemekten, dediklerini yazmaktan başka bir şey yapmam sözünün doğru olduğuna, tamamıyla doğru olduğuna inanıyorum. Hançerlioğlu'ysa güzel bir söz oyunudur bu diye kesip atıyor. Evet, bir takım romanlarda romancı kişilerin ne dediklerini dinlemez, kendisi onlara sözünü geçirir. Bunlar sahte romanlardır. Örneğin Monsieur Romance romanları, onlardaki kişiler birer kukla olmaktan, birer düşünce olmaktan kurtulamazlar. Bizi yaşadıklarına inandıramazlar. Karanlık dünyadaki kişiler gibi. Hançerlioğlu onların hepsini görmüş, hepsi onların birer birer varmış Anadolu köylerinde, kasabalarında. Olabilir. Ama Hançerlioğlu'nun romanlarında yok onlar. Yaşadıklarına beni inandıramıyor. Sahte romanların topunu birden atmıyorum. İçlerinde çok ilginç olanları vardır. Romansınkileri seve seve okurum. Neler öğretmez, neler düşündürmez insana. İyi yazılmış bir eleştirme yazısı gibi değerlidir. Hançerlioğlu'nun romanında da böyle bir değer bulmuştum. Roman diye okumadım o kitabı. Bir takım düşünceleri anlattığı için okudum. Hançerlioğlu, bu memlekette elektrik görmemiş müftü vardır diye tutturmuş, benim de ille inanmamı istiyor. Peki inandım vardır. Ama karanlık dünyadaki müftü hiç şüphem yok. Hançerlioğlu'nun hatırı için, onun buyruğuna, körü körüne uyduğu için bilmiyor elektriği. İkinci mesele, romancı anlattığı yerleri görmeliymiş. Görmezse anlatamazmış. Hançerlioğlu'na benden öğüt. Salam boyu bir daha okusun. Ben sevmem o romanı ama sahte bir roman değildir. Flaubert Kartaca'yı görmemiştir ama iyi anlatır, canlandırır. Çünkü gerçek romancı kişileriyle konuştuğu gibi görmediği, bilmediği yerleri de hayalinde yaşatır. Hançerlioğlu'nun dediğini kabul edersek, tarihi romanları da, atsız memleketlerde geçen romanları da roman türünden çıkarıp atmamız gerektir. Buna benim gönlüm katlanmıyor. İçlerinde çok sevdiklerim vardır da onun için. Bir şey daha söyleyeyim. Ben Fransa'ya gitmedim. Balzac'ın, Stendhal'ın anlattıkları Fransa'yıysa gören artık kalmamıştır. Ne biliyoruz onların anlattıklarının doğru olduğunu? Bizi inandırıyorlar da ondan biliyoruz. Dostoyevski'nin kişileri içinde hayattaki örneklerine hiç benzemez derler. Bu yargı doğruysa o kişiler ancak Dostoyevski'nin hayalinde yaşamıştır. Ama onun hayalinde birer kukla gibi değil, birer düşünce olarak değil, gerçekten yaşamışlardır. Bütün yaptıklarını ona anlatmışlardır. Romancı hayalinde bir takım kişiler yaşayan insandır. Gördüğü çağların, yaşadığı çağların, görmediği yerlerin, yaşamadığı çağların kişileri. Kapatalım artık bu tartışmayı. Yalnız Hançerlioğlu'ndan bir ricam var. Benim sözlerimi anarken bozmasın onları. Ben reportage yazmıştım, röportaj değil. Türkçe bir karşılık bulamadığım için Fransızca kelimeyi olduğu gibi aldım. Röportaj yazmak, onu Türkçeleştirmeye kalkmaktır. Onu yapmadım. Hançerlioğlu bunlara dikkat etmeli, gördüklerini olduğu gibi söylüyormuş, benim yazımda olanları da olduğu gibi görüp söylesin. Bir değer bulmuyorsa onlar da hiç anmasın. Ulus, 8 Mart 1952. Sözden Söze. Yarın yeni bir roman başlıyor bu gazetede. Kleopatra'nın Burnu. Dinleyin beni de okuyun, pişman olmazsınız. Uzun da sürmeyecek, roman değil, büyükçe bir hikaye. Belli ki Lord Brenners eğlenmiş, çok eğlenmiş onu yazarken. Dilimize çevirmek kolay değildi. Bir takım sözlerin karşılıklarını bulacaksınız. Öyle yerler var ki olduğu gibi çevirdiniz mi tatsızlaşıyor, anlaşılmaz bir şey oluyor. Buna bir çare bulacaksınız. Doğrusu epey sıkıntı çektim ama yalan söylemiyorum. Ben de eğlene eğlene çevirdim onu. Siz de okursanız hiç şüphem yok, eğlenirsiniz. Kimdir Lord Brenners? Yaşıyor mu? Başka daha neler yazmış? Şuna buna sordum, bir bileni bulamadım. Öğreneceğim de ne olacak sanki? Lord Brenners, Kleopatra'nın Burnu adlı romanı yazan adam, bana yetiyor bu kadarı. Size de yetmez mi? Hani bazı kitapların başında yazarın kim olduğunu, yaşadığı çağı uzun uzun anlatan ön sözler vardır. Siz okur musunuz onları? Romana, sanat eserine bir okul kitabı hali verir. Ben kaçarım öyle şeylerden. Kleopatra'nın Burnu'nu okursanız sizi eğlendirecek bir hikaye, bir masal diye okuyun. Yazarının kim olduğunu araştırmayı, üzümünü yemeden bağını sormayı bilginlere, bilgin geçinenlere bırakın. Yavaşça bir şey söyleyeyim ben size. Onlar bir romandan zevk almak nedir bilmezler de onun için yazar üzerine bilgiler edinmeye çalışırlar. Bilmiyorum Lord Brenners'in kim olduğunu. Bilmiyorum ya, bu romanından anlaşılıyor. Hoş sohbetli bir adam. Voltaire'i sevdiğini söylerse şaşmam. Voltaire romanlarının, hani şu Kontes Plikos'ların çeşnisi var bu hikayede. Bir bilgin değil Lord Brenners. Ama meraklı adam. Romanını yazmadan yahut romanını yazmak için eski Mısır'ı öğrenmiş. Tarihi bir roman yazmaya kalkmıyor. Kleopatra'nın burnu bugünkü insanların görüşleri, duygularıyla yazılmış. Kleopatra bugünün şımarık bir kızı. Lord Brenners bizi aldatmıyor. Eski Mısır'a götürmeye kalkışmıyor. Hani Flaubert'ın bir Salambo'su vardır. Eski Kartaca'yı olduğu gibi canlandırmaya kalkar. Okuyanları da sıkar mı sıkar. Ben 3-5 kere denedim. Sonuna kadar dayanamadım. Kleopatra'nın burnu öyle değil. Bizi zamanımızdan alıp eski çağlara sürüklemiyor. Dahası vardır. Bugünkü insanın düşüncelerinden, duygularından, görüşlerinden silkinmek isterseniz, Kleopatra'nın bundan 21 yüzyıl önce yaşadığını düşünürseniz anlayamazsınız o kitabı. İkide bir, o çağda böyle şeyler olamazdı derdi, sinirlenirsiniz. Lord Brenners yepyeni bir adam. 20. yüzyılın insanı. Ama bilmiyor değil eski Mısır'ı, belli ki hayli incelemiş, öğrendiklerini kitabında kullanmamak üzere öğrenmiş. Bir masal anlatıyor, tarihi masal değil, felsefi masal. Felsefe dedim, korku vermeyin, öyle çatık kaşlı adamların felsefesi değil, masalcının felsefesi. Güleç yüzlü bir felsefe, bilginliğe, filozofluğa düşmeyen insanın felsefesi. Büyük bir eser midir Kleopatra'nın burnu? Voltaire'i andım. Lord Brenners'in adını Voltaire'ninkinin yanına yazmak doğru mudur? Hemen de böyle şeyler düşünmeyin. Efendim, Voltaire bu yeryüzüne gelmiş insanların en büyüklerinden biridir. Lord Brenners öyle büyük müdür ben ne bileyim. Ama işte kişiye andırtıyor Voltaire'i. Hem de ona öykünerek, yani onu taklit ederek değil. Bir hava var kitabında, sadece onunla andırtıyor Voltaire'i. Okuyun bu romanı. Sabahları 5-10 dakikanızı edebiyat öğretmeni Theodoros'lara, kızlar ağası Pothenos'la, Kleopatra'yla, Apollotros'la, hekim Serapion'la geçirin. Göreceksiniz, bütün bir gününüzü neşelendirirsiniz. İkide bir söylüyorlar, konuşma dili başka, yazı dili başkaymış. Bunu söylerken de bir bilgin tavrı takınıyorlar. Karşı koyabilirsen koy. Böyle diyorlar ya, ben dikkat ettim, kendileri konuştukları gibi yazıyorlar. Konuşurken hepimiz de bir takım yanlışlar yaparız. Bir sözü başka bir sözün yerine kullanırız. Yeri yokken uzattıkça uzatırız. Bunlardır konuşma dilinin suçları. İnsan yazarken işte bunlardan kaçınmalıdır. Onlar konuşma dilini kötülemeye kalkanlar, bu suçların hepsini de işliyorlar. Sözlerini incelemeden kullanıyorlar. Bir cümleyle başlıyorlar, bir türlü çıkamıyorlar içinden. Evet, hepsi de konuştukları gibi abuk sabuk yazıyor. Konuştuğumuz gibi yazalım diyen mi var bizde? Daha o kadar ilerlemedik, yenileşmedik biz. Okuyun Louis Ferdinand Celi'nin yazdıklarını, okuyun Raymond Queneau'nun yazdıklarını, konuştuğumuz gibi yazmak ne demektir o zaman anlarsınız. Bizde bugüne değin ona kalkışan olmadı. Aman kalkışmayalım, şaşırıveririz. Öylesi bizde ancak yerli konuşmaları göstermeye özenen hikayelerde, romanlarda olur. Örneğin Orhan Kemal yeni romanında, Murtaza'da, onu oldukça iyi başarmış.